Hazreti Ali. Hazreti Ali radıyallahu teala anh, Resulullah'ın damadı, Hazreti Ömer'in kayınpederidir. Resulullah'ın amcası Ebu Talib'in oğludur. İslam halifelerinin ve ismen cennetle müjdelenen 10 kişinin dördüncüsüdür. Ehl-i Beyt'in birincisidir. Allahü Teala'nın aslanıydı. Çeşitli hadis-i şeriflerde methedildi. Buğday benizli, uzun gerdanlı, güler yüzlü, iri ve siyah gözlü, geniş göğüslü, iri yapılıydı. Sakalı sık olup, savaşta uzatırdı ve omuzlarına kadar yayılırdı. Son zamanlarda saçı ve sakalı pamuk gibi beyaz olmuştu. Evliyanın büyüğü, vilayet yolunun reisidir. Her tarikatte, herkese evliyalığın feyizleri ve marifetleri Hazreti Ali'den gelmektedir. Hicretten 23 yıl önce Mekke'de doğdu. 10 yaşındayken iman etti. Bütün gazalarda kahramanlıklar gösterdi. Yalnız Uhud'da 16 yerinden yaralanmıştı. Tebük gazasında Medine'de muhafız olarak bırakılmıştı. Hicri 35 yılında halife oldu. Bundan 5 yıl sonra Ramazan-ı Şerif ayının 17. Cuma günü sabah namazına giderken İbni Mülcem isminde bir harici tarafından kılıçla alnına vurularak şehit edildi. Kufe'de yani Necef denilen yerde metfundur. Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'nin İbni Mülcem'in kılıcıyla şehit olacağını bildirmişti. Hazreti Ali İbni Mülcem'i gördükçe mübarek başını gösterip "Bunu ne zaman kana bulayacaksın?" buyururdu. İbni Mülcem de "Ya Ali, bu kötü işi peygamberimiz bildirmiştir. Sen beni öldür de kıyamete kadar lanete maruz kalmayayım." derdi. Hazreti Ali de "Öldürmeden önce ceza olamaz." buyururdu. Hazreti Ali şehit edileceği gün sabah namazına giderken yolda şu beyti okuyordu. Ölüme hazır ol ki ölüm elbet gecikmez. Ölüm gelince artık feryat fayda vermez. Hazreti Ali'nin kızı ve aynı zamanda Hazreti Ömer'in hanımı olan Ümmü Gülsüm, hadiseyi duyunca "Babam da kocam Ömer gibi sabah namazında suikaste uğradı." dedi. Hazreti Ali ölmek üzereyken "Yeminle söylüyorum ki umduğuma kavuştum." buyurdu. Kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Vefatına yakında şöyle buyurmuştu. "Tabutumu Arneyn'e götürün. Orada ışık saçan bir kaya vardır. Beni oraya defnedin." Öyle yaptılar ve buyurduğu gibi buldular. Hazreti Ali Medine'ye hicretle şereflenen, Allahü Teala'nın övdüğü muhacirlerden ve ilk iman edenlerdendir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki, muhacirlerin ve ensarın önce imana gelenlerinden ve onların yolunda gidenlerden Allah razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Allah onlar için cennetler hazırladı. Tevbe suresi 100. ayeti. Hazreti Ali, Peygamber Efendimiz'e damat olmakla şereflendi. Resulullah'la akraba olmak şerefi çok büyüktür. İmanlı olan her akrabası muhakkak cennetliktir. Çünkü hadis-i şerifte buyuruluyor ki, Allahü Teala bana söz verdi ki, kızlarını aldığım ve kızlarımı verdiğim aileler, cennette benimle beraber olacaktır. Ağaç altında söz verenlerdendi. Allahü Teala ağaç altında sözleşme yapılan eshaptan da razı olduğunu bildirdi. Ayet-i kerimede mealen buyuruluyor ki, ağaç altında sana söz veren müminlerden Allah razıdır. Fetih suresi 18. ayeti. Bedir savaşına katılanlardandır. Bedir ehlinin şanı için hadis-i şerifte buyuruldu ki, Bedir savaşına katılan Müslümanlar cennetliktir. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma ve çocuklarının herkes üzerinde hakları vardır. İnsanların en şereflileri onlardır. Onlara tazim dinimizin emridir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Ali cennettedir. Ali'yi ancak mümin olan sever ve ona ancak münafık olan buğz eder. Ali'yi sevmek, ateşin odunu yaktığı gibi Müslümanların günahını yok eder. Ali'ye düşman olanın düşmanı Allah'tır. İlim 10 kısımdır. 9'u Ali'de, biri diğer halktadır. O, bu biri de onlardan iyi bilir. Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir. Ali'yi seven beni sevmiştir. Ona düşmanlık bana düşmanlıktır. Onu inciten beni incitmiştir. Beni inciten de elbette Allahü Teala'yı incitmiş olur. Ben kimin mevlası, yani efendisi isem, Ali de onun mevlasıdır. Ya Ali, senin sevdiğini sever, senin buğz ettiğine buğz ederim. İmanın alametleri vardır. Birinci alameti Ali'yi sevmektir. Ben ilmin şehriyim, Ali ise kapısıdır. Ali'yi sevmek iman, ona düşmanlık nifak alametidir. Ya Ali, bana Harun'un Musa'ya yakınlığı gibisin. Yalnız benden sonra peygamberlik yoktur. Ya Ali, Fatıma bana senden daha sevgilidir. Sen bana ondan daha kıymetlisin. Her şeyin bir kanadı vardır. Bu ümmetin kolu kanadı da Ebu Bekir ve Ömer'dir. Her şeyin bir kalkanı vardır. Bu ümmetin kalkanı da Ali'dir. Başınıza Ebu Bekir gelince, onu zahit ve ahirete ragıp bulursunuz. Başınıza Ömer gelince, onu kuvvetli, emin ve Allah yolunda kimseden çekinmez görürsünüz. Başınıza Ali gelince, hadi ve mühdi olur. Sizi doğru yola götürür bulursunuz. Ümmetimin en merhametlisi Ebu Bekir, dinde en sağlam olanı Ömer, en hayalısı Osman, en iyi hüküm veren ise Ali'dir. Ensara, Ehl-i Beyt'e, Ebu Bekir ve Ömer'e ancak münafık buğz eder. Ya Ali, müşrik olan bazı kimseler sana aşırı bağlılık gösterecek, sende olmayan şeyleri sana söyleyecekler ve Ebu Bekir'le Ömer'i kötüleyecekler. Allah onlara lanet etsin. Ya Ali, sen İsa gibisin. Yahudiler ona düşman oldu. Mübarek annesi Meryem'e iftira etti. Hristiyanlar da onu aşırı yükselttiler. Ona yakışan dereceden daha yukarı çıkardılar. Hazreti Ali bu hadis-i şerifi haber verdikten sonra, benim yüzümden iki türlü insanlar helak olur. Birisi beni aşırı severek, bende olmayan şeyleri bana takarlar. Ötekiler de bana düşman olup birçok iftira yaparlar buyurdu. Bu hadis-i şerifte hariciler Yahudilere, Eshab-ı kirama düşmanlık edenler de Hristiyanlara benzetilmiştir. Hazreti Ali'nin menkıbeleri. Hazreti Ali'nin menkıbeleri çoktur. Birkaçı şöyle. Sevgili Peygamberimiz Allahü Teala'nın emriyle Mekke'den Medine'ye hicret ederken, Hazreti Ali'ye kendi yatağında yatmasını, bıraktığı emanetleri sahiplerine vermesini söyleyerek buyurdu ki, bu gece yatağımda yat uyu, şu hırkamı da üzerine ört. Korkma, sana hiçbir zarar gelmez. Hazreti Ali, Peygamber Efendimizin emrettiği şekilde yattı. Resulullah'ın yerine hiç korkmadan kendi nefsini feda etmeye hazırdı. Hicret gecesi müşrikler, Resulullah'ın evinin etrafını sarmışlardı. Peygamber Efendimiz evden çıktı. Yasin-i Şerif suresinin başından 10 ayet-i kerimeyi okudu ve bir avuç toprak alıp kafirlerin başına saçtı. Sıhhat ve selametle aralarından geçip Hazreti Ebu Bekir'in evine ulaştı. Müşriklerden hiçbiri onu görememişti. Bir müddet sonra müşriklerin yanına biri gelip sordu. Burada ne bekliyorsunuz? Evden çıkmasını bekliyoruz. Yemin ederim ki Muhammed aranızdan geçip gitti, başınıza da toprak saçtı. Müşrikler ellerini başlarına götürdüler. Hakikaten başlarında toprak buldular. Derhal kapıya hücum edip içeri girdiler. Hazreti Ali'yi Resul Aleyhisselam'ın yatağında görünce Resul-i Ekrem'in nerede olduğunu sordular. Hazreti Ali cevap verdi. Bilmem, beni onun muhafazasına memur mu ettiniz? Bunun üzerine Hazreti Ali'yi tartakladılar. Kâbe'nin yanında bir müddet hapsettikten sonra bıraktılar. Hazreti Ali, Resulullah'ın Kâbe-i Şerif'te devamlı bulundukları makama oturdu. Resul-i Ekrem'de kimin nesi varsa gelsin alsın diye nida etti. Herkes gelip nişanını söyleyerek emanetini aldı. Allah'ın aslanı Hazreti Ali, Kureyş kâfirlerinin toplandıkları yere giderek dedi ki, İnşallah yarın Medine'ye gidiyorum. Bir diyeceğiniz var mı? Ben buradayken söyleyin. Hepsi başlarını eğip hiçbir şey söylemediler. Sabah olunca Hazreti Ali, Resul-i Ekrem Efendimizin eşyalarını toplayıp yola koyuldu. Resulullah'a şişmiş olan ayaklarından kanlar akar vaziyette Kuba'da yetişti. Bu yolculuğun sonunda Peygamberimizin huzuruna gidemeyecek bir hale geldi. Resul-i Ekrem Efendimiz bunu haber alınca bizzat kendisi teşrif etti. Hazreti Ali'yi görünce haline acıdı. Onu kucakladı. Mübarek elleriyle narin, nazik ayaklarını okşadı. Kendisine afiyeti için dua buyurdu. Bunun üzerine Bekara suresinin insanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızası için nefsini feda eder mealindeki 207. ayeti kerimesi nazil oldu. Hazreti Ali Hendek Savaşı'nda müşriklerin en azılılarıyla savaştı. Savaşın iyice şiddetlendiği 22. gün Amr bin Abdud adlı müşriklerin en azılılarından biri Hendek kenarlarına gelip meydana er istedi. Amr çok kuvvetli olup ömründe hiçbir cenkten yenilerek dönmemişti. Yalnız Bedir cenginde yaralanıp düşmüştü. Yarası iyi olmuş, tekrar cenge gelmesiyle müşrikler kuvvet bulmuştu. Müslümanlardan kimse Amr'ın davetine cevap vermedi. Çünkü Resulullah'tan emir bekliyorlardı. Amr'ın meydan okuması 7 kere devam etti. 7.'de Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'yi çağırıp huzuruna oturttu ve "Ya Ali, benim atıma bin, kılıcımı al. Amr bin Abdud'un önüne yiğitçe, cesaretle var. Onun heybetinden, uzun boyundan endişe etme. Ben Hak Teâlâ'dan sana yardım etmesi için, senin elinle Müslümanların bunun şerrinden kurtulmaları için dua ediyorum." buyurdu. Hazreti Ali kılıcını kuşanıp atına bindi. Avını gözetleyerek giden bir aslan gibi Amr'ın önüne varıp dedi ki, "Ya Amr, duydum ki sen Kâbe'nin karşısında ahdetmişsin ki, Kureyş'ten bir kişi senden iki şey istese birini yapar mısın?" "Evet, öyle söz verdim. Biliyorsun ben Kureyş'tenim. Senden iki şey isteyeceğim. Hiç olmazsa birini kabul et. Birinci isteğim Allah'ın birliğini ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun Resulü olduğunu kabul ve tasdik etmendir." "Bunu kabul etmiyorum. Başka ne istiyorsun?" "İkinci isteğim bu iki kuvveti hallerine bırakıp Mekke'yi mükerremeye gitmendir." "Bunu kabul ettim. Yalnız Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın başlarını keserim." "Ey ahmak! Benim başımı kesmeden onların başını nasıl kesersin?" "Ya Ali, sen henüz gençsin. Dünyanın tadını almamışsın. Ben senin başını kesmek istemem. Ben Allahü Teala'nın yardımı ve Resulünün duasıyla senin başını kesmek isterim." Hazreti Ali'nin bu sözü üzerine Amr, atından inip Hazreti Ali'ye doğru yürüdü. Hazreti Ali de atından indi. Birbirlerine hamle ettiler. Hazreti Ali bir fırsatını bulup Amr'ın uyluğunu bir kılıç darbesiyle kopardı. Artık işi bitti diyerek geriye dönmüş gelirken, Amr kendi kopmuş bacağını Hazreti Ali'ye öyle bir fırlattı ki, eğer değseydi o devin ayak parçası ile helak olabilirdi. Hazreti Ali de hemen geri dönüp Amr'ı öldürdü. Resulullah tekbir getirip buyurdu ki, "Ali'nin Amr bin Abdud'la bir kere karşılaşması, ümmetimin kıyamete kadar olan ibadetinden hayırlıdır." Peygamber Efendimiz muhacirlerle ensarı birbirleriyle kardeş yapmıştı. Hazreti Ali gözleri yaştı. "Ya Resulallah, eshab-ı kiramı birbirleriyle kardeş yaptın, beni kimseyle kardeş yapmadın." dedi. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, "Ya Ali, sen benim dünya ve ahirette kardeşimsin." Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi aile efradına vekil bırakarak Tebük seferine çıktı. Münafıklar Resulullah Ali'den hoşlanmadığı için sefere götürmedi dediler. Hazreti Ali hemen silahlanıp yola çıktı. Resulullah'a vasıl olup söylenilenleri anlattı. Peygamber Efendimiz onların yalan söylediklerini, onu Medine'de bıraktıklarına halife yaptığını bildirip buyurdu ki, ''Ya Ali, sen bana Harun'un Musa'ya yakınlığı gibisin. Ancak benden sonra peygamberlik yoktur.'' Hazreti Ali, Hayber Kalesi'nin fethinde kalenin kapısını koparıp kalkan olarak kullanmıştır. Bu savaşta Hazreti Ali'nin gözleri ağrıyordu. Resulullah Efendimiz onu çağırtarak gözlerine üfledi ve şifa bulması için Allahü Teala'ya dua etti. Hazreti Ali'nin gözlerinde bir ağrı sızı kalmadı. Bu savaşta Yahudilerin meşhur pehlivanı Merhab, Hayber halkı iyi bilir ki ben gelip çatan harplerin tutuştuğu, kızıştığı zamanlarda tepeden tırnağa kadar silahlanmış, cesaret ve kahramanlığı denenmiş Merhab'ımdır. Ben kükreyerek geldikleri zaman arslanları bile kâh mızrakla, kâh kılıçla vurup yere sermişimdir diyerek Müslümanlardan er istedi. Bunun üzerine Hazreti Ali, ben oyum ki anam bana Haydar yani aslan adını takmıştır. Ben ormanların heybetli görünüşlü aslanı gibiyim. Sizi geniş ölçüde ve çarçabuk tepeleyici bir er kişiyimdir diye şiir söyleyerek Merhab'ın karşısına dikildi. Bu şiir Merhab'a o gece gördüğü rüyayı hatırlattı. Rüyasında kendisini bir aslanın parçaladığını görmüştü. Hazreti Ali Merhab'la karşı karşıya geldiğinde Merhab'ın tepesine öyle bir kılıç indirdi ki kılıç Merhab'ın siperlendiği kalkanını ve demirden miğferini kesti. Başını ikiye ayırdı. Merhab'ın başına inen kılıcın çıkardığı ses o kadar fazlaydı ki Hayber karargahında bulunan Ümmü Seleme Merhab'ın dişlerine kadar inen kılıcın sesini ben de işittim dedi. Hazreti Ali o gün Yahudilerin en namlı kişilerinden 8'ini öldürdü. Hayber gazasından dönen Hazreti Ali'ye Peygamber Efendimiz, ''Ya Ali, eğer halk İsa'ya söylediklerini söylemeyecek olsalardı, senin hakkında çok sözler söylerdim. O zaman herkes bereketlenmek için ayağının tozunu alır, abdest suyunu şifa için hastalarına verirlerdi. Seni şehit ederler. Ahirette havzımın üzerinde halifemsin. Cennete en önce sen girersin. Seni sevenler nurdan minberler üzerinde olur buyurunca Hazreti Ali şükür secdesi yaptı. Peygamber Efendimiz fakirlikle övünürüm buyurunca Hazreti Ali dünya malına hiç kıymet vermedi. Eline 1000 altın geçse ertesi güne bırakmazdı. Hepsini fakirlere dağıtırdı. Resul-i Ekrem bu yüzden Hazreti Ali'ye Sultanül Eshiya yani Cömertler Sultanı buyurdu. Hazreti Ali, Haydar, Kerrar yani düşmana defalarca hamle eden, Ebu Turab yani toprak babası, Esedullah yani Allah'ın aslanı gibi çeşitli isimlerle anılmıştır. Hazreti Ali yanına oturan fakir Bedevi'ye, bir isteğin var mı buyurdu. Bedevi utancından diliyle bir şey söylemeyip işaretle bildirdi. Hazreti Ali yanında bulunan iki giyeceğin ikisini de Bedevi'ye verdi. Bedevi sevinerek güzel bir beyit okudu. Beyit Hazreti Ali'nin çok hoşuna gitti. Çocukları için ayırdığı 3 altının hepsini Bedevi'ye verdi. Bedevi, ey müminlerin emiri, beni kendi ailemin en büyük zengini ettin dedi. Hazreti Ali de şu hadis-i şerifi nakletti. Herkesin değeri, söylediği güzel sözlere, yaptığı iyi işlere göre ölçülür. Hazreti Ali, hayvanlarını kuyudan su çekerek sulayan bir bedevi ile anlaştı. Kuyudan çekeceği her kova su için bedeviden bir avuç hurma alacaktı. Hazreti Ali su çekmeye başladı. Son kovayı çekerken kovanın ipi kopup, kova derin kuyunun içine düştü. Bedevi kızgınlıkla Hazreti Ali'nin mübarek yüzüne bir tokat vurup, ücreti olan hurmayı da verdi. Hazreti Ali mübarek elini uzatıp kovayı kuyudan çıkardı. Bedevi'ye verip oradan uzaklaştı. Bedevi Hazreti Ali'nin derin kuyudan kovayı çıkarmasına hayret edip, kendi kendine eğer onun dini hak olmasaydı bu derin kuyudan kovayı çıkaramazdı. küstahlık yapan el bana lazım değil diyerek elini kesip Hazreti Ali'nin evine gitti. Hazreti Ali kapıyı açıp diğer elinde kesik elini tutan Bedevi'yi görünce içeride bulunan Resulullah'a haber verdi. Peygamber Efendimiz Bedevi'ye niçin böyle hata ettiğini sordu. Bedevi ağlayarak yaptığı küstahlıktan özür dileyip imana geldi. Resulullah kesik eli yerine koyup dua buyurdu. Hak Teâlâ'nın izniyle eli sapasağlam oldu. Bir gün Hazreti Ali, Hazreti Fatıma'ya, "Ya Fatıma, yiyecek bir nesne var mı? Çok acıktım," dedi. Hazreti Fatıma, "Şu anda hiçbir şey yok. Lakin mendil ucunda bağlı 6 akçe var. Onları al, pazardan bir şeyler getir. Hem Hasan ve Hüseyin meyve istemişlerdi. Onlar için de bir miktar meyve alırsın," dedi. Hazreti Ali o 6 akçeyi alıp pazara gitti. Yolda giderken bir Müslümanın eteğine yapışmış birisini gördü. "Artık seni bırakmam. Ya hakkımı ver ya da gel mahkemeye gidelim," diyordu. O dertli adamsa "Birkaç gün daha bana mühlet ver," diye yalvarıyordu. O da "Hayır, benim de sıkıntım var," diyordu. Hazreti Ali bunların çekişmelerini görünce yanlarına varıp "Davanız kaç akçedir?" dedi. 6 akçedir," dediler. Hazreti Ali, "Bu Müslümanı sıkıntıdan kurtarayım. Fatıma'ya bir yolla cevap veririm," diye düşündü ve 6 akçeyi alacaklıya verip o Müslümanı ızdıraptan kurtardı. Hazreti Ali bir zaman Fatıma'ya ne cevap vereyim diye tefekküre vardı. Bir miktar zaman üzüldü. Sonra "Fatıma Resulullah'ın kızıdır, bana bir şey demez, o da memnun olur," dedi. Eli boş eve gelip kapıyı çaldı. Hasan ve Hüseyin babalarının meyve getirdiklerini zannedip koşarak geldiler. Bir şey getirmediğini görünce ağlamaya başladılar. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma'ya "O 6 akçeyle bir Müslümanı hapisten kurtardım," deyip olayı anlattı. Hazreti Fatıma, "Ne güzel yapmışsın ya Ali, elhamdülillah bir Müslümanı sıkıntıdan kurtarmışsın, Allahü Teala bize kafidir," dedi. Hazreti Ali iki şehzadenin ağladığını görünce mübarek gönüllerine üzüntü gelip bu elemle dışarı çıktı. Resulullah'ın huzuruna varıp cemali şerifini müşahede ederek bu gamdan kurtulayım niyetiyle gitti. Zira bir kimsenin 100.000 gamı olsa, Resulullah'ın mübarek cemaline nazar eylese, baksa, bütün gamı ve gussası gittikten başka kalbine birçok sürurlar ve safalar hasıl olurdu. Biraz gittikten sonra yolda elinde bir besili deve tutan bir kişiye rast geldi. Hazreti Ali'ye dedi ki, "Ey yiğit, bu deveyi satarım, alır mısın?" Hazreti Ali, "Hazır akçem yoktur," dedi. O şahıs, "Sana veresiye veririm," dedi. Hazreti Ali, "Ne kadara verirsin?" diye sordu. 100 akçeye veririm," dedi. Hazreti Ali, "Kabul, alırım," deyince o şahıs da razı olup "Öyle olsun," dedi. Deveyi Hazreti Ali'ye teslim etti. Hazreti Ali devenin yularından tutup biraz gittikten sonra bir başka şahsa daha rast geldi. O şahıs, "Ya Ali, ne güzel deveymiş bu, bana satar mısın?" dedi. Hazreti Ali, "Evet, satarım," dedi. O şahıs, "Daha fazla eder ama 300 akçeye bana verir misin?" diye sordu. "Veririm," dedi. O şahıs çıkarıp 300 akçeyi verdi. Hazreti Ali de deveyi teslim etti. Hazreti Ali doğru pazara gitti. Yiyecekler ve meyveler alıp eve geldi. Kapıyı açıp içeri girdiğinde şehzadeler sevinip meyveleri alıp yemeye başladılar. Hazreti Fatıma, "Ya Ali, bu akçeyi nereden aldın?" diye sordu. Hazreti Ali meydana gelen hadiseyi anlattı. Ondan sonra yemeği yiyip Allahü Teala'ya hamd ettiler. Hazreti Ali, "Şimdi ben Resulullah'ın meclisine gireyim," dedi ve kalkıp dışarı çıktı. Az gitmişti ki karşıdan Resulullah Efendimiz göründü. Hazreti Ali'ye tebessüm ederek buyurdu ki, "Ya Ali, deveyi kimden satın aldın, kime sattın bilir misin?" Hazreti Ali, "Allah ve Resulü bilir," dedi. Resulullah, "Ya Ali, sana deveyi satan Cebrail aleyhisselam, satın alan da İsrafil aleyhisselamdı. O deve cennet develerindendi. Ya Ali, sen o Müslümanın sıkıntısını giderdiğin için Allahü Teala razı oldu ve senin sıkıntını gidermek için bunu ihsan etti. Ahirette vereceğinin, ihsan edeceğinin hesabını ise ondan gayri kimse bilmez," buyurdu. Ammar bin Yasir Hazretleri dedi ki, "Resulullah Efendimiz buyurdu ki, 'Ya Ali, Allahü Teala seni bir ziynetle ziynetlendirdi. dünyayı terk etmek olan ve kendisine sevgili olan züht de zinetledi. Öyle takdir etti ki dünyadan bir şeye nail olmayasın. Hazreti Ali namaza durunca dünya yıkılsa haberi olmazdı. Bir harpte Hazreti Ali'nin mübarek ayağına bir ok saplanmıştı. Oku çıkaramadılar. Doktor geldi. Bayıltıcı ilaç vermeli ki ancak o zaman ok çıkarılır, yoksa bunun ağrısına tahammül edilemez dedi. Hazreti Ali, bayıltıcı ilaca lüzum yok. Ben namaza durunca çıkarın buyurdu. Hazreti Ali namaza başladı. Doktor da Hazreti Ali'nin mübarek ayağını yarıp oku çıkardı. Yarayı sardı. Hazreti Ali namazını bitirince oku çıkardınız mı buyurdu. Doktor evet çıkardım dedi. Hazreti Ali hiç farkına varmadım buyurdu. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Nitekim Hazreti Yusuf'un güzelliği karşısında da Mısır kadınları hayran olup kendilerini öyle unutmuşlardı ki ellerini kestiklerinden haberleri olmamıştı. Müminler de Vefa Dağı'nda Resulullah Efendimizin güzel yüzünü görüp ölüm acısını duymazlar. Kays bin Haris anlatır. Birisi gelip Muaviye bin Ebu Süfyan'dan bir mesele sordu. Muaviye dedi ki, bunu git Ali'den sor ki o benden iyi bilir. O kişi, ben bu meselede senin cevabını isterim. Senin vereceğin cevabı Ali'nin cevabından çok severim dedi. Muaviye celallenip, sen ne bedbaht kişiymişsin. Muhakkak sen Allah Resulü'nün ilimde muazzez ve mükerrem tuttuğu kimseyi beğenmiyorsun. Resulullah buyurdu ki, ya Ali, bana Harun'un Musa'ya yakınlığı gibisin. Yalnız benden sonra peygamberlik yoktur. Çok gördüm ki Ömer onunla meşveret ederdi. Eğer bir meselede müşkili olsaydı Ali burada mıdır derdi. Sen şimdi kalk, uzaklaş yanımdan. Allahü Teala ayaklarına kuvvet vermesin. Amr bin el-Cumi rivayet eder. Ben Resulullah'ın huzurunda oturmuştum. Ya Amr buyurdu. Lebbeyk ya Resulallah dedim. İster misin ki cennetin direğini sana göstereyim buyurdu. İsterim ya Resulallah dedim. O sırada Ali bin Ebi Talip oradan geçti. Buyurdu ki, bu kişi ve bunun ehli cennetin direğidirler. Hazreti Ali buyurdu ki, bir taife beni Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dan üstün tutarlar. Bu taifenin gönüllerinde nifak vardır. Bununla ehli İslam arasına ihtilaf ve fitne salarlar. Bana Resulullah bunları haber verdi. Zahiren ehli İslam'a kardeş olduklarını söylerler, batınlarında din düşmanıdırlar. Yalanı güzel, kötülükleri temiz görürler. Mushaf-ı Şerif'i iptal ederler. Yani Kur'an-ı Kerim'in hükmünü kaldırırlar. Kötülük üzerine birbirleriyle yarışırlar. Resulullah'a ve Eshab-ı Kiram'ın büyüklerine dil uzatırlar. Hak Teâlâ onları affetmez. Sünnet-i İslam'ı harap ederler. Bid'at-i seyyiyeleri yayarlar. O zaman da Resulullah'ın sünnetine yapışan kimse şehitlerin ve abidlerin efdalidir. Saadet onlarındır. Hazreti Ali'ye dediler ki, Abdullah bin Sebe seni Ebu Bekir, Ömer ve Osman üzerine tafdil eder, yani üstün tutar. Hazreti Ali yemin ederek, vallahi onu öldürürüm buyurdu. Ya Emir el Müminin, sana muhabbet edeni öldürür müsün dediler. Elbette benim olduğum şehirde olmasın buyurdu. Hemen bulunduğu şehirden sürdü. Hazreti Ali buyurdu ki, Ebu Bekir ve Ömer hakkında kalbimde iyilik ve güzellikten başka bir şey bulundurmaktan Allahü Teala'ya sığınırım. Nedir o kavimlerin hali ki Kureyş'in iki seyyidini kötülerler? Beni de öyle zannediyorlarsa ben o şeyden pakım, onların dediklerinden uzağım. Her kim ki o ikisini sever, muhakkak beni sever. Her kim o ikisine buğz eder, bana buğz eder. Bilmiş olun ki, muhakkak cümle insanların hayırlısı bu ümmette peygamberden sonra Ebu Bekr Sıddık'tır. En önce Müslüman olan odur. Resulullah'ın en sevdiği odur. Allah'ın dinde bu ümmetin en mükerremi odur. Bu ümmette Peygamber Efendimiz'den sonra ondan eftal ve ondan hayırlı kimse yoktur. Ebu Bekir'den sonra da dünyada ve ahirette bu ümmetin en hayırlısı, en büyüğü Ömerül Faruk'tur. Ondan sonra Osman-ı Zinnureyn'dir. Bir gün birisi gelip kinayeli bir şekilde Hazreti Ali'ye, Ebu Bekir ve Ömer'in zamanında birlik vardı, huzur vardı. Hilafetleri çekişme, kavga, fitne ve ihtilaflı değildi. Senin ve Osman'ın hilafetlerinin zamanları sıkıntılı ve değişiklik ve fitneden hali olmadı. Sebebi nedir diye sordu. Hazreti Ali buyurdu ki, sebebi şudur. Ebu Bekir ve Ömer'in yardımcıları Osman ve bendim. Sen ve senin emsalin gibiler de benim ve Osman'ın yardımcıları oldunuz. Böyle oldu. Said bin Cübeyr, Abdullah bin Abbas hazretlerinin elini tutup gidiyordu. Zemzem kuyusuna geldiler. Orada bazıları oturmuş, Hazreti Ali'yi kötülüyorlardı. Bunu işitince İbni Abbas hazretleri buyurdu ki, dönün, beni onların yanına götürün. Onlardan yana dönüp yanlarına geldiler. İbni Abbas hazretleri, Allah ve Resulüne yaramaz sözler söyleyen kimdir diye sordu. Bizim aramızda hiç kimse Allah'a ve Resulüne yaramaz söz söylemez dediler. Ali bin Ebi Talib'e yaramaz söyleyen, onu kötüleyen var mı diye sordu. Evet var dediler. Bunun üzerine İbni Abbas hazretleri dedi ki, iyi dinleyin, Allah'a yemin ederim ki Resulullah'tan bizzat işittim. Buyurdu ki, her kim Ali'yi kötüler, muhakkak beni kötülemiş olur. Her kim beni kötüler, muhakkak Allah'ı kötülemiş olur. Her kim Allah'ı kötüler, Allah onu yüzü üzerine cehenneme atar. Mekke fethedildiği zaman bütün putlar parçalandılar. Ancak Beyt-i Şerif'in içinde büyük bir put vardı ki taştan yapılmıştı, o kaldı. O putu zincirler ve çivilerle tavana ve duvara bağlamışlardı. Resulullah Kabe-i Şerif'e geldi. Hazreti Ali'yi çağırıp buyurdu ki, ya Ali, benim omuzum üzerine çık, bu putun bentlerini yerinden kopar. Hazreti Ali, ya Resulallah, ben kim olayım ki ayağımı mübarek omzunuz üzerine koyayım? Buyurun siz benim omzum üzerine basın dedi. Resulullah, ya Ali, sen benim gayret ve hamiyet, nübüvvet ve risalet yükümü çekecek kuvvet ve takati bulamazsın buyurdu. Sonra emri şerifleriyle Resulullah'ın mübarek omuzuna basıp o putu bütün zincirleri, çivileri ve bentleriyle o yerden ayırıp attı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın hicret gecesinde Resulullah'ı bir miktar kendi omzunda götürdüğü hadis-i şeriflerle sabittir. Bir gün sabah namazı vaktinde Hazreti Ali mescide giderken yolda bir ihtiyara rast geldi. İhtiyarın ak sakalına hürmet edip önüne geçmeyip yavaş yavaş ardınca giderdi. Mescit kapısına vardığında ihtiyar içeri girmeyip yoluna devam edip gitti. Ancak o zaman Hazreti Ali onun Müslüman olmadığını anladı. Mescitte Resulullah'ı rükuda buldu. Güneşin doğma zamanı yaklaşmıştı. Cemaate uyup namazı kıldılar. Namazdan sonra Eshab-ı Güzin, ya Resulallah, birinci rükuda adet-i şerifinizden fazla durdunuz. O kadar ki güneşin doğması yaklaştı. Sebebi neydi diye sordular. Resulullah, Semiyallahu limen hamideh deyip kıyama kalkmak istediğimde, Cebrail başımı tutup kalkmama engel oldu. Hikmetinin ne olduğunu bilmiyorum buyurdu. Allahü Teala Cebrail aleyhisselama, Habibime sebebini bildir, hesabını açıklasın buyurdu. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam dedi ki, ya Resulallah, mübarek başınızı rükudan kaldırmak istediğiniz zaman, Allahü Teala bana, Habibimin arkasını tut, rükudan kalkmasın ki, Ali yolda bir aksakallı ihtiyara hürmet edip, yavaş yürümekle cemaat sevabından mahrum kalıyor, kalmasın, Habibime yetişsin diye emretti. Ben de gelip emredileni yaptım. Ali de yetişmiş oldu. Hikmeti budur. Hazreti Ali'nin hikmetli sözleri çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır. Müslümanlar ahirete inanıyor. Kitapsız kafirler inkar ediyor. Tekrar dirilmek olmasaydı, inanmayanlar bir şey kazanmaz, Müslümanlar da zarar etmezdi. Fakat herkes dirilince, kafirler sonsuz azap çekeceklerdir. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Allah'a yemin ederim ki, beni yalnız mümin sever ve bana yalnız münafık buğz eder. Cahil, bilmediğini sormaktan utanmasın. Alim, içinden çıkamayacağı bir meselede en iyisini Allahü Teala bilir demekten sakınmasın. Dostların kötüsü, senin için külfete giren, seni özür dilemeye mecbur bırakandır. Cehennemlik görmek isteyen, kendi oturduğu halde başkasını ayakta tutan kimseye baksın. Bedende baş ne ise, imanda da sabır aynıdır. Başsız beden, sabırsız iman da olmaz. Dost edinin. Onlar sizin için dünya ve ahiret sermayesidir. Ahmakla arkadaşlık etme. Ondan kendini koru. Nice ahmaklar var ki, arkadaş oldukları akıllı kimseleri helak ederler. Kişi arkadaşıyla ölçülür. Kalpler buluştuğu zaman, birinin diğerine tesiri vardır. Kendilerinden haya edilen kimselerle arkadaşlık etmek suretiyle, amellerinizi güzelleştiriniz. Mürüvvet, iffetli olmak, nefse hakim olmak, darlıkta ve genişlikte bol bol ihsanda bulunmaktır. Halkın bir kısmı beni çok sevip eshab-ı kirama buğz eder. Ben bunları sevmem. Bir kısmı da bana buğz edip sahabenin bir kısmını sever. Bunlar da cehennemliktir. Amellerin en zoru üçtür. Nefsin hakkını verebilmek, her halde Allahü Teala'yı hatırlayabilmek, din kardeşine bol bol ikramda bulunabilmektir. Takva, hataya devamı bırakmak, aldanmamaktır. Kalpler kaplara benzer. Hayırlı olanı, hayırla dolu olanıdır. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Affetmek fazilettir. Kararlı olmak metadır. Sahip olunan maldır. Kararsız olmaksa zayi olmaktır. Yalancılık hıyanettir. İnsaf rahatlık, şer küstahlıktır. Güler yüzlülük ihsandandır. Doğruluk kurtarır, yalan felakete sürükler. Kanaat insanı zengin yapar. Yerinde kullanılmayan zenginlik azdırır. Dünya aldatır, şehvet kandırır. Haset yıpratır, nefret çökertir. Amellerin en faziletlisi, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmek ve günah işleyeni sevmemektir. Kim ki iyiliği emrederse, müminin sırtını muhkemleştirmiş, sağlamlaştırmış olur. Kim de kötülüğü men eder ve ondan vazgeçirirse, münafığın burnunu yere sürtmüş olur. Akıllı kimse, günahlarını tövbeyle örtendir. Cömert, kötülük yapana iyilikle karşılık verendir. Alim, sözü işine uygun olandır. Alim ilme doymaz. Hazreti Ali bir müfreze gönderdiği vakit başına tayin ettiği kimseye şöyle derdi. Sana Allah'tan korkmanı tavsiye ederim. O hem dünyaya hem de ahirete maliktir. Vazifene sarıl. Seni Allah'a yaklaştıracak olana yapış. Çünkü dünyada yapıp da bıraktıklarını yarın karşında hazır bulacaksın. İdarecilere öğütleri. 1. Halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket duyguları besleyin. Başarınızın onları azarlayıp sert davranmakta yattığı fikrine kapılmayın. 2. Herkese adil davranın. 3. Taraf tutmayın. Bazı insanları kayırmayın. Bu tür davranışlar sizi zulme ve despotluğa çeker. 4. Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş, devlete karşı suçlardan, mazlumlara karşı zulümlerden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat edin. 5. Doğru, dürüst ve nazik kişileri seçin ve çıkar ummayanları tercih edin. 6. Haksız kazanç ve ahlaksızlıklara düşmemeleri için memurlarınıza yeterince maaş ödeyin. 7. Memurları devamlı kontrol edin. Bunun için güvendiğiniz samimi kişilerin istişaresine açık olun. 8. Halkın güvenini kazanın ve onların iyiliğini istediğinize kendilerini inandırın. Yaptığınızla kişiyi minnet altında bırakmayın. 9. Hiçbir zaman vaadinizden dönmeyin. Yapmaya güç yetiremeyeceğiniz işleri de vaat etmeyin. 10. Öfkenizi yenin. Öfkeliyken ceza vermekten sakının. Kızgınlığınız yatışsın ki müsbet kararlar verebilesiniz.